Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaidir mekan, biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi mübarek beldelerden, Mekke-i Mükerreme'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada uzaktan da olsa sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, inşallah hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insan denilen varlığın mütemmim cüzlerini ve bunun ilk parçası olan kader mevzuunu sizlere anlatıyordum. Bu hafta bu mevzunun, kader mevzusunun son bölümündeyiz inşallah. Geçen hafta 7-8 haftalık uzun açıklamalardan sonra en son kader mevzuundaki ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmıştım. Bu hafta da kader mevzuunda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini paylaşıp insanı oluşturan 66 parçanın birincisini tamamlamış olacağız inşallah. Kaderi kul olarak anlamamız imkansız. Çünkü içerisinde gaybı barındırıyor. Gaybın sahibi de Allah'ımız olduğuna göre aklımızla bu meselenin üstesinden gelmemiz mümkün değil aziz dostlarım. İnsan bireysel anlamda her zaman böyle bir sebep sonuç ilişkisi görmek istiyor. Dolayısıyla bu sebep sonucu da izafi olarak doğrusal bir çizgide algıladığı için Allah'ın an içerisinde her şeyi kuşatan ilmini kavramakta biyolojik olarak sınırlıdır, kıttır, çaresizdir. Her zaman söylediğim gibi dünyevi ve güneş sistemine göre izafi bir sistemin içerisindeyiz. Bunu baz olarak doğru kabul ediyoruz ama Allah zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için onun için öncesi, esnası, sonrası yok. Tümüyle bütün anları, vakitleri, zamanları kuşattığı için, yarattığı için bizim bu kıt aklımızla bunu anlamak mümkün değil. Zaten bu yüzden de, sırf bu yüzden de kadere iman bir amentü meselesi. وَبِالْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ diyerek kadere de iman ettiğimizi ifade ediyoruz. İmani bir mesele ve tekit açısından. Bana şöyle diyebilirsiniz, hocam ya kaderi anlamak mümkün değilse neden 8 haftadır bunu bize anlatmaya çalışıyorsun? Çünkü mesele çok derin olduğu için aziz dostlarım en azından anlaşılma yolunda bir miktar bilgi vererek imani açıdan kanaatlerimizi kuvvetlendirmek istedim ilmen. Kaderi anlamak için Allah'ımızın kudretini anlamak gerekir ama onun zatını ve kudretini, gücünü ve ilmini bu kıt aklımız nasıl idrak eylesin? İmkansız. Bu anlamda tam da bu yüzden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zatı hakkında, Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Onun zatı, onun nasıl olduğu hakkında düşünmeyin. Zira onu takdir etmeye gücünüz yetmez diyor aziz dostlarım. Çocukların çok klasik sorusudur. Allah'ı kim yarattı? Hani çünkü çocukların bilgisi her şeyin bir anne ve babadan müteşekkil olduğunu, bir ağacın bir tohumdan büyüdüğünü, çıktığını, bir eşya yapılıyorsa fabrikada onu insanın bir şekilde malzemelerden oluşturduğunu. Dolayısıyla her şeyin bir evveliyatı, esnası ve sonrası var. Bu sürece alışmış oldukları için, beyinleri bunu doğru olarak kabul ettikleri için, bu doğruya göre haşa Allah'ı da öyle düşündükleri için, hani klasiktir böyle küçük yaşlarda bütün çocuklar hemen hemen bu soruları sorar. Ama ezeli olduğunu, ebedi olduğunu açıklamakta onlara zorlanırız. Ama büyüdükçe onların imani melekeleri arttıkça, ha demek ki kul olarak bunu ben idrak etmiyorum, Allah hep vardı. Yani nasıl oluyor bunu kul olarak idrak etmek mümkün mü aziz dostlarım? Nasıl hep vardı? Çünkü biz hep bir şeyin, hani varsa bu, bunun bir öncesine ne var diye gidiyoruz. Ya da sonsuzluğu mesela beyniniz idrak edebiliyor mu yani? Sonsuz bir alem düşünün. Hani bizim alemimiz, görebildiğimiz evren 13.7 milyar ışık yılı Big Bang'den bu yanaki patlamada. Hani 13.7 milyar ne ki yani, 133 trilyon ışık yılı olsa bile onun bittiği yerde ne var diye bu sefer akıl onu düşünüyor yani. Sonsuz yani, nasıl sonsuz anlamıyoruz. Dolayısıyla orada amentü, iman ediyoruz ve onu bırakıyoruz. Allah mahlukatı yaratmadan evvel, 50 bin sene evvel arşı su üstündeyken mahlukatın kaderini yazmıştır diye buyuruyor Allah Resulü. Dolayısıyla idrak edemeyeceğimiz bu muhteşem yazgı hakkında boş yere konuşmak beyhude bir çabadan öte gidemeyecektir. Allah'ım sen bunu böyle takdir etmişsin. Amenna. Senin takdirinle alakalı da herhangi bir gücüm yoktur. Sadece ben bana düşen, üzerime düşen vecibelerle alakalı çabadayım. Allah'ım ne olursun benim bu çabamı istikrarlı kıl. Ayağımı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Gönlümüze bunca imani güzelliği lütfettikten sonra kalbimizi tekrar Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytene, hidayet verdikten sonra tekrardan ayağımızı kaydırarak kalplerimizi kaydırma, karartma, katılaştırma diye dua ediyoruz. Ona iltica ediyoruz. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kader hakkında şöyle buyuruyor. Kader hakkında konuşan güneşin huzmelerine, o ışıklarına, şualarına bakıp da onu kavramaya çalışan kimse gibidir. Baktıkça hayreti artar. Yani neyini anlayacağız? Şu anda güneşe biliyorsunuz minik uydular da gönderiliyor. Belli bir miktar yaklaşabiliyorlar, fotoğrafını çekebiliyorlar çok özel filtrelerle. Ama kününe vakıf olmak nerede? İlmen dış yüzeyinde fotosfer dediğimiz yerde 5500 santigrat derece bir sıcaklık olduğunu biliyoruz. Taç tabakasında koronada 1 milyonla 3 milyon santigrat derece arasında ışık olduğunu biliyoruz. Yani yüzeyden ulaşılmasına rağmen sıcaklık aniden milyonlarca dereceye çıkabiliyor. Ya da çekirdeğin de merkezinde 15 milyon santigrat derecelik bir, hani güneşin enerji mutfağı deniyor oraya, muazzam bir sıcaklık olduğunu biliyoruz. Ve ilmen yüksek basınç altında hidrojen atomlarının birleşerek helyuma dönüşüp nükleer bir füzyonla bu ısıyı oluşturduğunu biliyoruz. Yaklaşık olarak bize mesafesinin yaklaşık 150 milyon kilometre, buna bir astronomik bilim diyoruz, bir AU mesafede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir de hadis-i şeriflerden kıyamete yakın bir vakitte, Tevbe kapısının kapanmadan bir öncesinde güneşin batıdan doğacağını biliyoruz. Bu kadar. Dolayısıyla yaklaşık olarak da bu 150 milyon kilometre mesafede, 300 bin kilometre saniyede ışık hızı mesafe kat ettiğine göre yaklaşık bize 8 dakikada yol aldığını, yani baktığımız güneşin 8 dakika öncesindeki güneş olduğunu biliyoruz. Bu kadar. İlmimiz hani hepi topu bu kadar. Ve baktıkça bu muazzam sisteme, dünyadaki bütün enerjinin, ısının, hayat kaynağının güneşten gelmesine hayran olarak Rabbimizin bu kudreti karşısında fetebarekallahu bihasenel halikin diyerek duruyoruz. Yani daha fazla yapsak ne yapacağız? Yani güneşteki bir sıcaklığı artıracak durumda değiliz, azaltacak durumda değiliz. Onun bize ulaşmasını hızlandıracak ya da yavaşlatacak durumda değiliz. Onu değiştirecek durumda değiliz. Allah'ımızın takdiri karşısında saygımızı, hayranlığımızı, haşa takdir makamı değil ama onun kudreti karşısındaki aczimizi ve ona olan itaatımızı, imanımızı, taatımızı takdim ediyoruz, o kadar. Burada da hani Allah'ın zatıyla alakalı da derine dalmaktan dilimizi tutarak idrakimizin kısıtlı olduğu konuda haddimizi bilmekliğimizi tavsiye ediyor Allah Resulü. Kader konuşulduğu, kader anlatıldığı zaman derine dalmaktan dilinizi tutun diyerek. Gününe vakıf olmamakla birlikte kaderin yapılan iyilikler veya dualarla değişebileceğine işaret eden hadis-i şerifler de vardır aziz dostlarım. Yani size daha evvel arz ettiğim gibi Allah'ımızın bir kaderinden hani başka bir kaderine geçiş imkanımız ve şansımız vardır demiştim ya. İşte bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaderi ancak dua geri çevirir, ömrü ise ancak iyilik artırır diye buyuruyor. Biz şimdi burada sanki Allah'ımız bize 60 yıl bir ömür mesela misal olarak söylüyorum takdir etmiş de biz iyilik yapa yapa yapa bunu 100 yıla çıkartarak haşa Allah'ı kandırarak 40 yıl kazanmış gibi düşünemeyiz. Böyle bir şey değil. Allah'ımız bizim ne zaman nasıl bir iyilik yapacağımızı da bildiği için kaderimizi 60 yıl ama bu iyiliği yaparsa 70, bunu yaparsa 80, bunu yaparsa 90 diye. Hatta bu konuda bu hadis-i şerifin yaşayan bir örneği olarak manevi babam Halettin Karaman hocamın bir bu konudaki duasını size takdim edeyim aziz dostlarım. Muhterem hocam 60 yaşındayken Halettin Karaman bir gece vakti Allah'ımıza iltica ediyor. Rabbim diyor kurban olurum. Ben alim bir insanım. Hani verdiğin ilimle ümmeti Muhammed'e faydalı olmaya çalışıyorum. Eğer bana 80 yaşına kadar 20 yıl daha sağlıklı, sıhhatli, afiyetli beynimi, aklımı, imanımı, şuurumu muhafaza ederek sağlık, sıhhat, afiyet içinde çalışacak düzeyde bir ömür lütfedersen ben senin kulların için 20 kitap inşallah her yıla bir kitap olmak kaydıyla arz edeceğim sana diye söz veriyor. 80 yaşına geldiğinde Rabbimize şükrederek, şükür secdesine kapanarak Allah'ım diyor bu 20'yi bana lütfettin. Şimdi yüzüm yok. Tekrar 20 isteyemiyorum. Ama bana 90 yaşına kadar yine aynı şekilde böyle bir sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür lütfedersen ben 10 kitap daha lütfedeceğim diye. Sonra 90'dan sonra da yeni bir anlaşma yapmaya yüreğim el vermedi diye onun takdirine boyun eğdiğini ifade etmişti. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Dolayısıyla Allah'ımız hani bir kaderden öbür kadere geçişi, iyilik yaparak, hayra sanat yaparak, kitaptan daha büyük bir sadaka cariye mi var aziz dostlarım? Siz ölüyorsunuz, yüzyıllar boyu ölmeyen bir eserle, bir eserdeki, bırakın bir eseri, bir cümle, bir kelime bir insanın kaderini değiştirebiliyor. Bir kaderden diğer kadere hidayet vesilesi oluyor. Bir insan kafirken, inanmazken onu okuyarak imana gelebiliyor. Yani düşünün hayra sanatı. Bu açıdan kaderi ancak dua geri çevirir, ömrü de ancak iyilik artırır. Hadis-i şerifine iltica etmekliğimiz inşallah Allah'ın bizim için takdir ettiği diğer kaderine geçiş password'umuz ya da anahtarımız oluyor. Aziz dostlarım bu hadis-i şerif Allah'ın kulunun dua edeceğini bildiği için kaderi o duaya bağlı olarak yazdığını kazayı muallak dediğimiz bir şarta bağlı kadere işaret ediyor. Bunu anlamamız lazım. Sadaka vermekle mesela rızkınızı Allah'tan isteyin. Sadaka belayı def eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da sadaka 70 çeşit kötülüğün kapısını kapatır diyor ya. Aslında en çok sanırım bu hadise ile karşı karşıya kalmışsınızdır. Bu hadis-i şerifin bir şerhi olarak ya da idraki olarak. Mesela 9. kattan düştü ama burnu bile kanamadı. Kaç defa şahit oldunuz bu tür haberlere? Bu arabadan sağ çıktı, bu ölümcül hastalığı atlattı. Yani burada ne oluyor aslında aziz dostlarım? Allah o kulun o belayı def etmesine vereceği sadakayı sebep kılmış olabilir. Ve bu sadaka vesilesiyle sonucun değişeceğini ezelde bilmektedir zaten. Kaderi de ona göre yaratmıştır. Kul burada Allah'ın o ilk yazdığı kaderden ikinci yazdığı kadere geçiyor. Yani çözüm de kaderin içerisinde. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kulu bir yerde öldürmeyi murat ettiğinde onun için orada bir ihtiyaç, bir sebep yaratır buyuruyor ya. Dolayısıyla her şeyin üzerinde ilahi bir yazgı, bir kader var. Yine rivayete göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanında oturan bir genç, içeriye giren bir yabancının ki o insan suretinde Azrail Aleyhisselam, kendisine çok keskin ve hayretle baktığını fark ediyor. Azrail Aleyhisselam çıktıktan sonra genç korkuyla Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gidiyor. Ey Allah'ın peygamberi diyor, bu adam bana neden öyle tuhaf tuhaf baktı? Korkarım benim canımı alacak. Ne olur rüzgara emret beni Hindistan'ın en uzak köşesine atsın diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine de rüzgar verildiği için hani Hazreti Süleyman Aleyhisselam genci acıyor, rüzgara emrediyor. Rüzgar genci saniyeler içerisinde Hindistan'a taşıyor. Bir süre sonra Hazreti Aleyhisselam tekrar Hazreti Süleyman'ın huzuruna geldiğinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam ona soruyor. Az önce o gence neden öyle hayretle baktın diye. Hazreti Aleyhisselam da şöyle cevap veriyor. Ey Süleyman Allah bana o gencin canını biraz sonra Hindistan'da almamı emretmişti. Onu senin yanında görünce şaşırdım. Kendi kendime dedim ki bu kulun canını birazdan Hindistan'da almam gerekiyor ama şu anda o Kudüs'te Süleyman'ın yanında. Bu mesafe nasıl kat edilecek? İşte şaşkınlığım bundandı ama oraya gittiğimde baktım ki genç beni bekliyor. Ben de görevimi yerine getirdim. Aslında tam olarak böyle kazayı, kaderi, Allah'ın yazgısını anlamanın bir ifadesi bu rivayet. Dolayısıyla yazgıya karşı, kadere karşı yapacak bir şeyimiz yok. Ama büyüklerimizin de dediği gibi hani takdir tedbire güler ama hiç mi tedbir almayalım yani? Elbette alalım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani deveni bağla sonra tevekkül et diye buyuruyor ya bedeviye. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen vecibe bu. Aziz dostlarım, kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir diye buyuruyor ya, sana faydalı olan şeye karşı hırslı ol, çalış, Allah'tan yardım dile ve aciz kalma diye buyuruyor ya Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah seni koruyacaksa, beni koruyacaksa, sizi, bizi, hepimizi koruyacaksa zayıfken de koruyabilir. Allah bize bir bela yazdıysa en güçlü halimizle de bizi mahvedebilir, perişan edebilir. Dolayısıyla burada bize yine hadis-i şerifteki ifadesiyle sana isabet eden bir şeyin senden sapması, sana isabet etmeyecek olan da sana çarpması mümkün değildir diye buyuruyor ya. Dolayısıyla buna iman etmemiz gerekiyor. Yani kuvvetimize güvenerek kuvvetin bizi koruyacağını sanmayacağız. Ama kuvvetli olmak Allah ve Resulün hoşuna gideceği bir amel olması sebebiyle bizim isteğimizdir. Bu noktayı inşallah hatırımızda tutalım. Yine her kim rızkının genişletilmesini ve ecelinin isminin dünyada kalma süresinin ya da bereketinin uzatılmasını isterse akrabasını ziyaret edip gözetsin diye buyuruyor Allah Resulü. Bu hadis-i şerif de bu anlattığım mevzuya çok güzel bir örnek. Aziz dostlarım, akrabayı horlayarak, sıla rahimi keserek, Allah nasıl olsa yazmış canım ne olacağım belli, benim işte şuna buna gitmeme mi kalmış bu iş diyerek Allah'ın sevmediği işleri yapan ve buna devam eden kişi, kaza, bela, musibet ve hastalık örneklerinde açıkladığım Allah'ın o ilk kaderinde kalırlar. Ama diğer yol da açıktır. Kişi o yola geçmekte serbestken, üstelik Allah'ımız şart koşarak bak bu yola geçerse onun rızkını bollaştıracağım, bunu yaparsa onun ömrünü bereket kılacağım diye ikinci kaderini de onun için açık tutarken, kulun elinin altında da bunca imkan varken bir telefon etmekten aciz kalıp akrabalarını aramıyorsa, bir mail olsa dahi yollamıyorsa, bir hediye ile gönüllerini almıyorsa, alamıyorsa, ya en azından bayramdan bayrama bile olsa bir hediye, bir ziyaret ile bir sevinç yaşatamıyorsa yapacak bir şey de yoktur aziz dostlarım. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ruhul Kudüs kalbime şunu üfledi diyor. Hiçbir nefis rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmez. Öyleyse Allah'tan sakının, bir rızkı güzel yollarla arayın. Demek ki kötü yollarda da rızık var. Ama Allah bize yazmışsa onu iyi yollardan zaten bize takdir edecek. Belki biraz sabredip, belki harama tevessül etmeyip o ikinci kadere geçişimiz gerekiyor. Ama burada iyilik, güzellik, bolluk, bereket ve şifa Allah'ın yazdığı kaderinizde mevcut, eş zamanlı olarak o olaya bağlanmış, tabiri caizse sizin yapmaklarınızı beklemekteyken Allah'ın o kaderine geçmeme inadımız çok kabul edilebilir bir şey olmasa gerek aziz dostlarım. Bunu güzel bir örnekle açıklayacağım ama kısa bir ara vereyim. Lütfen bizden ayrılmayın. Kader mevzuunda insanı oluşturan 66 parçanın ilk mevzusu olan kader kısmında hadis-i şeriflerle bu programı tamamlayacağız inşallah. Az sonra yeniden görüşeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın aziz dostlarım.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında kader mevzumuzu hadis-i şeriflerle açıkladığımız son bölümüne yeniden hoş geldiniz. Programın ikinci bölümündeyiz. İnsanı oluşturan 66 parçanın ilki olan kader mevzundaki hadis-i şerifleri sizlere açıklarken bir güzel örnekle bunu taçlandırayım demiştim. Allah'ın hani bir kaderinden diğer kaderine geçişle alakalı. Aziz dostlarım, diyelim bir yere gideceksiniz. Otogara geldiniz. Karşınıza iki seyahat firması çıktı. Birincisinin otobüsleri eski, tekerlekler kabak, kış günü, karda kışta kıyamette güvensiz bir sürüş, kazaya meyledecek bir tavır, şoförler ehliyetsiz, muavinler terbiyesiz, camlar kırık, kışın kalorifer, yazın kliması çalışmıyor, içerisi pislikten geçilmiyor. Böyle bir firma var. Yan tarafta da ikinci firma, otobüsler temiz, yepyeni, şoförler ehliyetli, liyakatlı, tecrübeli, muavinler kibar, nazik, içerisi pırıl pırıl, kışın kalorifer, yazın kliması püfür püfür çalışıyor. Şimdi Allah rızası için hangisini tercih edersiniz? Nasıl olsa öleceksem Allah beni güzel otobüste de öldürecek, ehliyetli şoförün otobüsünde de öldürecek, yeni otobüste de öldürecek diyerek o eski püskü, ehliyetsiz, tekerlekleri kabak, camları kırık ilk otobüs firmasının otobüsüne Allah rızası için soruyorum, biner misiniz? Asla değil mi? Binmezsiniz. İşte aynı şekilde aslında otobüs örneğinde çok net görülüyor da dünyanın tüm işleri bu şekilde aziz dostlarım. Hani akrabayı ziyaret etmekle etmemek, ilim öğrenmekle öğrenmemek, kitap okumakla okumamak, dişimizi fırçalamakla fırçalamamak, bir hata yaptığımızda özür dileyerek affolmaklığımızı ummak ya da ummamak, alttan almak ya da almamak, iyi bir insan olmak ya da olmamak hep o iki otobüs şirketi örneğindeki gibidir. Problem dünyevi işlerde, telefonda, bilgisayarda, arabada, evde, dünyalık menfaatlerimizde hep iyisini, işimize geleni seçerek Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine geçerken kolaylıkla menfaatimiz icabı, sıra buraya çok dikkat edin aziz dostlarım, manevi işlere gelince nefsimize zor ve zahmetli geldiği için Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine geçemiyoruz. Şeytan melun aleyhillâne de tutuyor herhalde. Ama kurban olayım, ne olursunuz ya, Ramazan'da hani bağlanmış, zincirlenmiş ya, en azından şu anda Allah'ın beyanına göre bizi bir tutan yok. En azından şimdi onu yenmeye gayret edin inşallah. Mesela diş fırçalamayı unuttuğumuzda eğer yatmışsak hemen davranıp kalkıp dişimizi fırçalamıyoruz, fırçalayamıyoruz. Çünkü neden? Aman boşver sabahleyin fırçalarım diye erteliyoruz. Ne oldu şimdi? Allah'ın bir kaderi, dişlerin çürümesi kaderi ama şartlıydı, kalkar. Nefsini yener, şeytanı yener, fırçalarsa dişi sağlıklı bir kadere geçecek. Hani bu kader var. Ama ertelediğimiz zaman o ilk otobüs firmasını seçmek gibi, o berbat otobüs firmasını seçmek gibi berbat diş kaderini seçmiş oluyoruz. Ya da kitap okumayı canımız istemediğinde, aman şimdi canım istemiyor, sonra okurum diyerek ertelediğimizde o ilk otobüs firmasını seçmek gibi kültürsüz, cahil bir kaderde kalmayı seçmiş oluyoruz. Biz onu seçiyoruz. Allah da seçimimize yaratıyor. Seçimimizin sonucunu yaratıyor. Ders çalışmamız gerekiyorken işte hoşuna gidecek diziydi, filmdi, nefsin hoşuna gidecek şeylerin peşinde, sosyal medyaydı, arkadaşla gezmeydi, boş boş durmaydı derken ders çalışamıyoruz. Ne oldu? Allah iki kader yaratmıştı. Çalışmazsa, filmde, şurada, burada, sosyal medyada oyalanırsa tembel kaderde kalacak diye. O tembel kaderinde ama bir silkelenir. Ya tamam ben artık bundan sonra maç izlemiyorum, bilgisayar oyunları oynamıyorum, sosyal medyada çok fazla vakit geçirmiyorum diye silkelenip Allah'ın ikinci kaderine geçerse de çok muhteşem bir bilim insanı olacak, çok çalışkan, çok başarılı bir insan olacak diye Allah'ın ikinci kaderine geçebilecekti. Geçememek bizim suçumuz. Allah rızası için ne olur unutmayın, Mevla diyoruz, dost, Allah'ımız, ilahımız, kulunun düşmanı değil. Annemizden, babamızdan, eşimizden, evladımızdan, torunumuzdan bizi kat kat, sonsuz kat daha fazla seven bir varlık, Bizzat-ı Zülcelal, bizim Rabbimiz, elhamdülillah ki Allah var. Dolayısıyla bunca sevgiye ve Allah'ın ikinci kaderi yaratıp bizi beklemesine rağmen, İnanın burada da Allah'ın yazmış olduğu tembel öğrenci kaderinden çalışkan öğrenci kaderine geçmek o bir numaralı otobüsten iki numaralı otobüse geçmek kadar kolay. Ama sıkıntı şurada, biz manevi işlerde, çabamızı gerektiren işlerde, nefsimizi yenmemiz gereken işlerde şeytana bir çalım atarak o bize piş piş diye çağırırken ona tabiri caizse hoş diyebilmek gibi işlerde, bize zahmetli gelen işlerde şeytan geçmemiz gereken ve bize asıl faydası olan ikinci kader yolunu zor ama kaldığımızda ayva yiyeceğimiz birinci kader yolunu ise kolay ve hoş gösteriyor. O melunun görevi bu zaten. Bunu böyle göstermesi de normal. Çünkü Allah böyle yaratmış. Hani cehennemi güzel şeylerin ardına saklamış, nefsin hoşuna giden, cenneti de nefse zor gelen şeylerin ardına saklamış. Biz de bile bile buna nades diyoruz, yapacak bir şey yok. Mesela bu konuda Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Harun Aleyhisselam Firavun'a gittiklerinde o melun imansızlık kaderinden iman kaderine geçebilirdi. Allah şimdi böyle bir kader yarattı mı yaratmadı mı aziz dostlarım? Hani geçseydi vaktinde Müslüman olacaktı, bu kadar basit. Dolayısıyla hani nasıl bu iki kader onun için çift yarattığını anlıyoruz. Rabbimiz Firavun bunu anlasın, aklını başına toplasın diye o meluna hem çift peygamber gönderiyor, eş peygamber iki tane, hem de gitmeden o meluna karşı bile yumuşaklıkla konuşması için peygamberleri Hazreti Musa ve Harun'u وَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَيَخْشَى diye uyarıyor. İki peygamberini birden o meluna karşı uyarıyor. Aman ha, tabiri caizse kızdırmayın, bağırıp çağırıp şey yapmayın, sinirlendirmeyin, öfkelendirmeyin, öfkesiyle ya ben böyle bir ilaha inanmıyorum falan demesin. Yani hiçbir mazereti kalmasın dercesine, haşa, tabiri caizse. Bir de yetmiyor, kavleleyin türlü türlü mucizeler gösteriyor. Yani rivayetlerde 7-8 büyük mucize gönderiyor. Artık mucizeleri gördükten sonra hala akıllanmıyor. Geçmeniz gereken 2 numaralı güzel otobüse geçmiyorsanız yapacak bir şey yok orada da. İnat etmeyip Allah'ın imansızlık kaderinden iman ve hidayet kaderine geçiş imkanı vardı. 1 numaralı otobüsten 2 numaralı otobüse geçme şansı vardı. Ama o melun bu imkanı kullanmadı. O halde verilen imkanı kullanmadan suçu haşa Allah'ımıza, Rabbimize, ilahımıza, Mevlamıza atamayız. Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah dedi, cennetlik ve cehennemlik olanlar belli midir? Allah Resulü evet diye cevap verdi. Adam o zaman amel işleminin ne önemi var diye sordu. Resul Efendimiz herkes kendisi için yaratılan şey için çalışır. Kim niçin yaratılmış ise o iş ona kolaylaştırılır. Bu nedenle sizler amel işlemeye bakın buyurdu. Aziz dostlarım, yine bu konuda sizden hiç kimse yoktur ki cennetteki ve cehennemdeki yeri bilinmesin. Lakin çalışın, çünkü herkese ne için yaratıldıysa o kolaylaştırılır diye buyuruyor. Bu hadis-i şerifi anlamakla ilgili sufiler bu konuda çok hoş bir menkıbe anlatırlar aziz dostlarım. Bir zamanlar kemalatta çok ileriye gitmiş bir mürit varmış. Çok çabalamış, çok takva yaşamış. Allah da lütfetmiş. Mertebesi her geçen gün ilerlemiş. Hatta o kadar ki bir gün gayb aleminden bir pencere lütfedilmiş ona. Oradan baktığında bir bakmış ki şeyhi cehennemde yanıyor. Mürit şoka girmiş. Şeytandandır diye pek itibar etmemiş ama 3 gün üst üste sanki rüyayı sadıka gibi böyle gösterilince, üstelik bir seher vakti de tereddütler yaşadığı bir dönemde ilahi bir nida ile bunun doğru olduğu kendisine duyurulunca, şeyhinden de soğuyarak gidip ona bu durumu haber verip yüzüne bu durumu vurup dergâhtan da ayrılmaya karar vererek çıkmış yola. Dergâha girdiğinde şeyhi onu kapıda karşılamış. O daha bir şey söylemeden evladım demiş. Sen 3 gündür görüyorsun, ben aynı şeyi 40 yıldan beri görüyorum ama başka gidecek yerim mi var? Aziz dostlarım, bu çok yürek yakan bir şey yani. Yani direkt mertebemiz, makamımız iyisiyle kötüsüyle Allah Resulüne gösterildi. İbadetten ayrı mı kaldı, ayrı mı kaldı? Ya Resulallah, geçmiş gelecek bütün günahların affedildiği halde niye kendini bu kadar paralıyorsun? Niye bu kadar geceler boyu namazdasın? Ne dedi? Şükretmeyen bir kul olmayayım mı diye buyurdu, değil mi? Aynen öyle. Yani iyi de kötü de, hayırda şerde, cennette cehennemde bir şekilde mertebemiz görüldüğünde, gösterildiğinde ne yapalım, çalışmayalım mı yani? Başka gidecek yer mi var? Yani bırakın günahı meylemesi, cehennemdeki yerimiz Allah muhafaza bizi gösterirse başka gidecek yer mi var aziz dostlarım? Yine Allah'a iltica edip onun bizim için yazdığı cehennemlik kaderimizden her berat gecesinde ona yalvardığımız şekliyle Allah'ım şakilerde yazdıysan, şaki olarak yazdıysan ümül kitapta, o yüce kitapta ismimizi ne olur onu sil, bizi mümin olarak, muvahhid olarak değiştir o kaderi diye ona yalvarıyoruz ya. Dolayısıyla onun cennetlik kaderine geçmeye çabalamaktan, çalışmaktan gayri bir çaremiz mi var? Bu konuda bilim insanları, size zor gelen şeyleri yapmaya devam ederseniz anterior mid-cingulate cortex diye bir kasımız var. İnsana en faydalı olan kas aziz dostlarım. Bu güçlü olursa şahsiyetli bir insan oluyorsunuz. size zor gelen, nefsinize zor gelen şeyleri yapmaya devam ederseniz bu anterior mid-cingulate korteks canlanıyor, gelişiyor, kuvvetleniyor ve siz daha şahsiyetli bir kişi olarak iradenizi güçlendiriyorsunuz. İşte burada bir müjde var. İrade güçlendiğinde de size zor gelen şeyler artık size kolay gelmeye başlıyor. Allah Resulü'nün hadis-i şerifini şimdi anlatabildim efendim size tam olarak. Ne diyordu kurban olduğum? Herkes kendisi için yaratılan şey için çalışır. Kim niçin yaratılmış ise o iş ona kolaylaştırılır. Dolayısıyla sizler bu nedenle amel işlemeye bakın buyuruyor. Sizden hiç kimse yok ki cehennemdeki ve cennetteki yeri bilinmesin. Lakin çalışın çünkü herkes ne için yaratıldıysa o kolaylaştırılır. Dolayısıyla zor gelen şeyi Allah'ın o diyelim cehennemlik kaderinde zor geliyordu bize. Ama çalışa çalışa, ibadeti artıra artıra, iyi ameller işleye işleye o kaderden ikinci kadere, birinci otobüs firmasından ikinci otobüs firmasına geçiş şansımız var. Ve bunu yaptığımızda da inanın artık öncesinde zor gelen işler bize kolay gelmeye başlıyor. Bu bölge beynimizin irade merkezi olarak biliniyor. İstemediğimiz ama doğru olduğunu bildiğimiz bir işi disiplinli bir şekilde yaptığımızda fiziksel olarak hacmi artıyor. Normal pazularımız gibi, diğer vücut bedensel kaslarımız gibi. Dolayısıyla canımız istemediği halde kalkıp o akrabayı aradığımızda ya suç sende değil zaten niye böyle kendine eder ediyorsun diye nefis orada yalpalarken gidip özür dilediğimizde ya yat aşağı yarın fırçalarsın diye ihmal ettiğinde erteleme refleksi getirdiğinde kalkıp dişimizi fırçaladığımızda ya yeter okudun gözün yoruldu dediğinde ne demek ben daha 50 sayfa daha okuyacağım diye kitap okuduğumuzda beynimizdeki bu bölgeyi bir kas gibi eğitiyoruz, geliştiriyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Bu kas güçlendiğinde de bize zor gelen eylemler otomatikleşiyor tabiri caizse. Kader yolundaki seçimlerimizde kontrol nefisten iradeye geçiyor. Hazreti Ali Efendimiz'den Kuddise sırrahu bir rivayette Bakiül Gargat'ta bir cenazedeydik diye buyuruyor. Derken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. O oturdu. Biz de etrafına oturduk. Beraberinde bir asa vardı. Başını eğdi. Asasıyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden bir kimse ve canlı her bir nefsi mutlaka Allah cennet ve cennet yerini yazmıştır. Mutlaka onun bedbaht ya da mutlu olduğunu yazmıştır. Bu zaman bir adam dedi ki yalan Resulü. Peki kitabımıza bağlı kalıp ameli terk mi edelim? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mutluluk ehlinden olan kimse sonunda mutlu olacakların ameline yönelecektir. Bedbahtlık ehlinden olan kimse de sonunda bedbaht olanların ameline yönelecektir. Sonra da şöyle buyurdu. Amel edin. İşte burası çok önemli. Amel edin. Çünkü herkese gittiği yol kolaylaştırılır. Az evvel ne dedik? Aziz dostlarım, istemediğimiz şeyleri kendimizi zorlayarak yapmaya devam ettiğimizde anterior mid-cingulate korteks canlanıyor, gelişiyor, kuvvetleniyor, daha şahsiyetli bir hal alıyor. İrademiz güçlenince de bize zor olan şeyler kolay gelmeye başlıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü de aynen öyle diyor. Amel edin çünkü herkese gittiği yol kolaylaştırılır. Mutlu olacaklara mutlu kimsenin ameli, bedbaht olacaklara da bedbaht olacağın ameli kolaylaştırılır. Sonra da diyor ki artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız, onda başarılı kılarız. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü kelime-i tevhidi yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz buyuruyor. Dolayısıyla aziz dostlarım, işte kader mevzunun en kritik noktası burası. Allah muhafaza, bedbahtlık ehlinden yazılmış olsak bile, onun bile çift yazılmış bir kader olduğunu, hem ayet-i kerime hem de hadis-i şerif açıklıyor. Yani o bedbahtlıktan mutlular kaderine, müminler kaderine, muvahitler kaderine geçiş var. Diyelim bedbahtlar ehlinden yazıldık. Allah muhafaza, Allah korusun. Peki çare ne? Amel edin diye buyuruyor Allah Resulü. Amel edin diyor ama herkese gittiği yol kolaylaştırır. Amel ede ede o gittiğimiz güzel, iyi amel, o yol bize kolaylaştıracak. Dolayısıyla ama bedbahtlara da bakıyorsunuz, kötülük işleye işleye Allah muhafaza. Hani bir insan nasıl, aziz dostlarım düşünün ya, 600 bine yakın yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla bu melunlar 2,5 yılda katliam yaptılar yani. 70-80 bine inanmayın yani, öyle bir rakam yok. Ya bir muhteşem, mübarek, muazzez, masum bir çocuk gördüğünüzde ya sarılırken kıyamıyorsunuz yani böyle bir yerini inciteceğim diye. Bir çocuk nasıl öldürülür? Ama bedbahtlara mehbat olacaklarını Amerika ulaştığı için bir çocuk arıyoruz, öldürecek çocuk kalmadı, bulamıyoruz diye melunlar çığlık çığlığa bağırıyorlardı canlı yayında. İzledik yani bunları. Dolayısıyla bakıyorsunuz adam bir tane cana kıydıktan sonra hep kıymaya başlıyor. Bir kere çaldıktan sonra hep çalmaya başlıyor. Dolayısıyla bunu böyle bırakmıyor. Bundan sonra da yani diyelim ki bir numaralı o pis kötü otobüse bindiniz ama hala inme şansınız var. Mola yerinde otobüsü terk etme şansınız var. Ana yolda bir şekilde otobüsü durup kaçıp kurtulma şansınız var. Otobüs durmuyorsa canınız bağısına otobüsten atlama şansınız var. Peki bu durumdaki kurtuluş reçetesi nasıl? Bu son hadis-i şerifte. Bir, artık kim malından, malında hakkı olanlar hakkını verirse. İki, kim sakınması gereken fuhşiyat ve günahlardan sakınırsa. Üç, kim en güzel olan Kur'an-ı Kerim'i yani sözün en güzelini tasdik ederse. Dört, biz de onu en kolaya hazırlarız, onda başarılı kılarız diyor. Ama inatla Allah'ın bu kurtuluş kaderine geçmeyip, iki numaralı kadere geçmeyip birincide ısrar ederse, bu konuda cimrilik ederse, kendini Allah'a muhtaç görmez ve müstani takılırsa, eyvallahsızlık yaparsa, en güzel sözü kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olanı kolayca iletiriz diyor. Leyl suresi ayet-i kerimenin tecellisiyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına gelecek olanların kesinlikle geleceğine, başına gelmeyecek olanın da asla gelmeyeceğine inanmadıkça imanın tadını bulamazsınız diyor. Kadere iman kaygı ve kaderi giderir çünkü. Allah'ın yarattığı ilk şey kalem, Allah kalemi yarattı ve ona kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz diye ferman etti. Kalem de bunların hepsini yazdı. İş bitti aziz dostlarım. İş bitti ama bunların, olacak olanların bütün miktarları yazıldıktan sonra çift yazıldığını asla unutmayacağız. Müminin durumu diyor, ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır. Sevinirse şükreder, hayır olur. Sıkıntıya düşerse sabreder, yine hayır olur. Hani kaderin her türlü tecellisinde Rabbimiz bize mümin ve muvahhid tavrı lütfeylesin. Bu hadis-i şerifin şerhi gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait olan Tevfizname şiiriyle bitirelim inşallah. Tevfiz kavramı aziz dostlarım, insanın kendi iradesiyle yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra sonucu Rabbül Alemin'e, Allah'ın takdirine bırakması ve ondan gelene de gönül hoşluğuyla razı olmasını ifade eder. Yani tevhizname işini Allah'a havale etme belgesi ya da teslimiyet mektubu anlamına gelebilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu tevhizname'de bakın ne güzel demiş. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol da rahat bul, her işine razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şunun için şöyledir, yerincedir o öyledir. Bak sonunu sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Aziz dostlarım, elimden geldiğince hazırlıklarımı yapabildiğim kadarıyla, araştırmalarımı tamamlayabildiğim kadarıyla İnsanın en önemli parçası olan onun dünya ve ahiretteki yerini, konumunu, hayatını belirleyen kaderi size anlatmaya çalıştım bu 8 hafta boyunca. İnşallah gelecek hafta ikinci en önemli parçamız olan konuya geçeceğim. Şimdiden söyleyip sürprizi bozmayayım. Siz de bu arada düşünün, insanın ikinci en önemli parçası, onun mütemim cüzü, insan puzzle'ının 66 parçasının ikincisi nedir diye. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.